Peki kayıtlar da oldu değil mi sesi?
Sesi çok çıkıyor.
Benim sesim, benim sesim.
Evet, sesim de çok. Tamam, o zaman başlayalım. Yerellik. Felsefede yerellik konusu, orada öyle bir başlık var değil mi?
Evet. Felsefede yerellik mümkün müdür?
Olanaklı mıdır?
Evet, olanaklı mıdır diye soruyorum.
Felsefede yerellik derken, yani felsefe, şimdi felsefe şey, zamansal olmayanı araştırıyor. Yani bizler, insanlar ya zamansal olmayan bir şeyi arıyoruz. Arıyoruz ve bulamadığımız zaman varoluş saçma diyoruz. Oluyor mu? Öyle diyor muyuz?
Neyi bulamadık? Zamansız
olan. Yani şimdi yerellik, yerel ve yerel, yersel ve zamansal olmayan bir şey arıyoruz. Yani yerellik ve zamansallık doğrudan doğruya bilgiyle nasıl ilişkili? Yersel ve zamansal bilgiden söz ediyor muyuz?
Burada ediyoruz. Yersel mekansal mı?
Mekansal, uzaysal. Yani zaman zaman içinde aynı şey geçer. Yani zamansal olan ve zamansız olan. Bazı şeyler zamandan etkilenmiyor. Ne demek zamansal olmak?
Zamanda
olmak.
Çağına uygun olmak.
Başka?
Zamanı bağımsız değişken alıp kendisi bağımlı değişken olmak. Yani o seçtiğimiz konu neyse.
Ama zaman bağımsız değişken olması ne demek?
Zamanda olmak biraz
zamanı bağımsız değişken mi diyelim?
Evet, bağımsız değişken.
Evet.
Yani aldığımız konu her neyse zaman.
Peki saldık zaman diye bir şey düşünebiliyor muyuz? Saltık zaman, absürt zaman. Kuantum mekaniği bunu kullanıyor. Yani öyle bir anlayış ki, öyle bir zaman ki herhangi bir şekilde değişmiyor. Yani kuantum mekaniğinde ya nasıl kullanılıyor kuantum mekaniğinde saltık zaman? Newton saltık zaman ve uzaya inanıyor. Leibniz onu reddediyor. Wilhelm Leibniz. O şeyde onların tartışmaları Alexander Coyle'nin kitabında anlatılıyor. En son bölümde. Şimdi bunlar felsefenin temeli açısından önemli şeyler. Saltık zaman, göreli zaman. Einstein saltık zamanı reddediyor. Öyle bir saçmalık yok diyor. Saltık uzayı reddediyor. Örneğin Newton saltık uzay derken şunu kastediyor. Uzayın saltık bir şey noktası, 0,0,0 noktası. Böyle bir şey olabilir mi?
Kabul ya.
Uzayda orijin, saltık orijin.
Nereyi kabul edeceğiz?
Diye bir düşünmeye çalışın. Yani var ya da yok, şimdi konuyu anladıktan sonra ona dönebiliriz. Uzayda, saltık uzaydan söz ediyoruz. Yani göreli olmayan. Şimdi burası bir metre ise eğer gözlemci diyor Einstein örneğin, çok hızlı deviniyorsa ışık hızına yakın, o zaman onu şey olarak görecek, yarım metre diye görecek. Kısalıyor değil mi hızı arttıkça? Yani trenin uzunluğu bir kilometre ama sen ışık hızıyla gidiyorsan o tren sana kısa görünüyor. Ya da daha da değişik bir şekilde, eğer trenin kendisi çok hızlı gidiyorsa, ışık hızına yakın hızlara yaklaşıyorsa, trenin boyu kısalıyor. Yani saltık bir uzunluk yok diyorlar. Saltık zaman, saltık uzay. Bunlar felsefeyle birinci dereceden ilgili şeyler. Yerellikle, o soruyla ilgili olan şey bu. Yerel felsefe, o felsefede yerellik olanaklı mıdır? Yerelliğin karşıtı ne olacak? Yerle ilgisiz. Evet, yani uzaydan etkilenmemesi. Zamandan. Orada zaman yoktu o soruda ama zamanı da düşünebiliriz.
Çünkü insan korktuğu zaman kalp atışları hızlanırmış. Hızlanınca da zaman daha uzun. Süre daha uzun gelir.
Ama algıda.
Evet.
Ama o trenle ilgili olan
o da algı.
O algı değil. O realitede diyor kuram. Göreli kuramı. Yani onu algıda olanla realitede olan Onları ayırmamız gerekiyor.
Yerel o zaman burada insanı imlemiş oluyor sizin söylediğiniz. Yani ben yerel diye kültürel anlamıştım aslında yerel.
İnsanı imliyor ama kavramı da ilgilendiriyor. Yani felsefede önemli olan yerellik sadece insanla ilgili değil. Yani algının göreli olduğunu herkes anlar. Kişiye göre olduğunu. Algılarımız öznel, bize göre. Ben renk körüysem benim algıladığım cisimler şey görülmeyecek. Yani başkalarının gördüğü gibi görmeyecek. Bana göre olacak. Saltıka olmayacak. Yani algının göreliliği çok kolay bir şey. Theaetetus, Platon'un Theaetetus. Hepimizin onu mutlaka okuması gerekir. Kısa bir kitap, öyle çok korkunç değil, Theaetetus. O da onu okuyamayan, bulamayan falan şeyi okuyabilir. Örneğin...
Tamam, ben siz böyle çok kısa. Tamam. Ben çıkıyorum. Geçen gün geldiğimde sabah bayramın daha uzun sonuna kadar çıktı.
Su mu çıktı?
Evet.
Biz banyo yaptık yani.
Bizden sonra mı?
Cuma'dan pardon.
Üç harflerden pardon.
Cuma'dan. Tamam. Bir de oradaki şeyi çekmeyeceğiz. Kabloyu. Bir de oradaki kabloyu çekmeyeceğiz. Bilgisayarın kablosu. Yani.
Bilgisayar çalışma.
Şimdi o zaman yerellik. Şimdi dinden yararlanalım. Tanrı her yerde bulunur. Bütün zamanlarda bulunur. Tanrı zamandan ve yerden etkilenmez. Yani ona benzer bir anlam. Felsefede ya da saltık zaman ve saltık uzay dediğimiz zaman düşüneceğimiz şey dinsel tasarımlar olmayacak. Ama zamandan etkilenmemenin ne olduğunu dinsel bilinçten öğrenebiliriz. Uzaydan eşit uzayla koşullu olmamanın ne olduğunu Tanrı'nın her yerde olmasından. Yani Tanrı bir yerde var, bir yerde yok değil. Her yerde her zaman var. Ve benzer olarak kavramlar da nitelik ya da nicelik kavramı. Yani basit olarak onları düşünelim. Bu kavramlar uzaydan ve zamandan etkilenmiyorlar. Her yerde ve her zaman varlar. Tanrı ile eşitler. Yani nitelik kavramı uzayın belli yerlerinde bulunmuyor diyemeyiz. Şurada ya da çok uzaklarda bir yerde yok falan ya da orada nicelik geçmiyor diyemeyiz. Yani bu kavramlar tanrısal bir bakıma. Eğer Tanrı sözünü istemiyorsa o zaman kavramlar saltık diyebiliriz. Göreli değil diyebiliriz. Ve yersel olması. Şimdi kavramların yerselleşmesi ya da görünleşmesi diyebileceğimiz yani ona bir yakın bir durum var. Tasarım durumu. Çünkü kavramlar kendilerinde yalnızca kendileriydiler ve dizgede bağıntılı duruyorlardı. Dolayısıyla herhangi bir değişime yetenekli değillerdi. Yani nitelik kavramı kendisinden başka hiçbir şey olmadığı için genel olarak, soyut olarak düşünürsek onun değişmesinden nasıl söz edebiliriz bilmiyorum ama belirli nitelik olduğu zaman o zaman o kavramdan ayrı bir şey. Yani ben bir niteliği düşünüyorsam hangi niteliği olursa olsun iyilik, kötülük, sarı, kırmızı, sıcak vesaire duysal ya da düşünsel bu tasarımla kavram aynı şey değil ve bizim felsefede istediğimiz şey yani bunu tabii herkes istemiyor. Başkaları nasıl istediğini görüp, okuyup, öğrenip o isteğin haklı olduğunu düşünebiliyoruz. Ve biz aynı merakla kapılıyoruz. Nitelik nedir, nicelik nedir diye düşündüğümüz zaman tasarımdan değil ama kavramdan artık söz etmeye başlıyoruz. Ve o yerel ve yerel olmayan arasındaki ayrım tasarımla kavram arasındaki ayrım. kavram yerel değil. Ya da her yerde. Yani yerle zamanla, yerle zamanla koşulu, uzayla zamanla koşulu olana görgül diyoruz. Deneyimsel diyoruz. Ya da yaşantısal diyoruz. Yani bu bunlar şey mi?
Yani sadece felsefe yerellik dikte şey yapıyor. Aynı zamanda bilim de öyledir değil mi? Yani evet. O da yere bağlı değildir. Evet. Felsefi bir düşünce de yere bağlı değildir.
Evet. Kavramlar bilimde normal olarak bilimle felsefe arasında tam bir örtüşme olması gerekir. Ve ama bilimler, bugün bilimler, görgül bilimler o örtüşmeyi diye ulaşamıyorlar. Çünkü görgül bilimlerin yöntemleri görgül. Şimdi görgül yöntem ne demek? Çok kabaca ya da çok genel olarak deneyime, gözleme dayalı olan yöntem ve, görgül yöntem.
Ve pozitivistler yani, daha çok.
Hayır, normal bilinç. Kepler mesela. Kepler Mars'ın yörüngesini gözü, teleskopla. Koordinatlarını kaydetti. Dakikalar içinde, saatler içinde, günler içinde. Mars'ın yörüngesini yani teleskopla gözledi ve kaydetti. O noktaları birleştirdi. Ve Mars'ın yörüngesinin daire değil, elips olduğunu buldu. Ve ondan yasalarını türetti. Kepler yasaları dediğimiz şey oradan geldi. O yöntemi görgüldü. Şimdi şeyler, Mısırlar, Yunanlar, Sümerler falan hepsi dik üçgeni ölçüyorlardı ve o kenarlar arasındaki bağıntıyı görgül olarak biliyorlardı. Yani ölçmeyle, gözlemle, gözlem ya da ölçme ya da ne derseniz deyin yani inceleme. Bu uzayda ve zamanda olanı araştırmanın yöntemi genel olarak şey, görgül dediğimiz şey. Görgül olan uzay ve zamanda olanı ilgilendiriyor. Yani orada görgücülük diye bir şey var. Görgücülük felsefi bilgiyi uzaysal ve zamansal olandan türettiği için o adı alıyor. David Hume'un felsefesi. Yani görgücülük aslında bilgiyi deneyimden türettiğini ileri sürüyor.
Ama aslında yani filozoflar da bir noktada görgülü olandan başlayıp sonra bir noktaya ulaşmıyorlar mı? Yani bulunduğu yer bir parça olan bir şeyleri gözleme, düşünme şeyi veriyor. Yani o da çok bağımsız değil aslında.
Filozof tamam, görgül olanından başlıyor diyebiliriz.
Bir şeye ulaşıyor ama nihayetinde o da...
Şöyle yapıyor. Sokrates bir şey soruyor bir arkadaşına. Şey diyor, bana anayasa nedir? Söyleyebilir misin gibi bir şey. Aralarında bir diyalog geçiyor. Arkadaşı ona Atina Anayasası'nı, Sparta Anayasası'nı falan gösteriyor. Ve Sokrates diyor ki, ben Atina Anayasası'nı değil ama anayasayı öğrenmek istiyorum diyor. Ve anayasa... görgül bir şey değil. Yani öyle evrensel anayasa dediğimiz zaman o herhangi bir devletin anayasası değil. Yani anayasalar var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var. Sparta Anayasası, İngiliz Anayasası, Çin Anayasası. Ama bunlar hepsi şey. Ve ama anayasanın ne olduğunu düşünmeye dediğin gibi görgül olandan başlayarak ulaşıyoruz. Yani bir insan anayasaları öğreniyorsa, bütün anayasaları diyelim öğreniyorsa ama genel olarak anayasa nedir diye bilmiyorsa, öyle bir şey yok diyorsa, hele o pozitivist. Yani bilginin kaynağı, kavramın insan bilincindeki gelişiminin ya da bilgisinin kaynağı tabii ki görgül ya da a posteriori denen şey. Yani kavramın bilgisi daha sonra geliyor. Ama herkese gelmiyor, herkes merak etmiyor onu. Dolayısıyla yani pozitivizm yöntem olarak şeyi reddediyor, a priori reddediyor. Anayasa diye bir şey yoktur diyor. Var olan hep belirli anayasadır. Atina Anayasası, Osmanlı Anayasası ya da yani her devletin anayasası var. O yazılı olsun ya da olmasın. Anayasa kavramı nedir dendiği zaman onun orada araştırma soyut bir düzleme gidiyor. Yani şeyden kopuyor, görgül alandan kopuyor, uzaysal bir zamansal alandan kopuyor ama yine de ondan başlamış oluyor.
Bu sorunun altında şu da olabilir mi yani bu başlığın altında? Herhangi bir şeyi geliştirebilmek bir parçada bulunduğunuz ortama ve o ortamın size verdiği olanaklara da bağlı bir şey. Yani yerellik derken özgür bir ortamda bulunmak, etrafınızın bu tür şeyleri düşünen insanlarla çevrili olması, fikir taat şeyinde bulunabilmek, konuşabilmek. Yani bu anlamda bir içeriği de olabilir mi bu başlığın?
Kültürel ortam. Kültürel ortam etkiler diyorsun.
Yani bugün bildiğimiz bütün büyük filozofların belli bir bölgeden işte Sokrates'i, Aristoteles'i yani böyle bir yerden çıkması da bir noktada o ortamın onlara verdiği imkanla bağlantılı olabilir mi yani?
Olur.
Peygamberler de aynı bölgeden çıkıyor.
Yani.
Bazı topraklar peygamber bazı topraklar meyvesiz
ama onlar zaten eğitim görüyorlar. Yani mesela Tales
yerellik
miydi?
Yani yerellik yereye ait bir kural koymak anlamında değil de
zaten
bir olanak gibi bakmak da olur.
Evet.
Olanak.
Yani kültürel gelişmede belli bir aşamaya ulaşmaya gerek Azteklerden çıkmıyor.
Yani aynı IQ derecesine sahip olan bir Aristoteles belki o topraklarda değil de başka bir yerde olsaydı onu o tarzda geliştiremeyebilirdi.
Tabii.
Hani bu şey için de geçerse bu dünya tarihsel insanlar için de geçerli.
Evet. Yani burada kültürün etkisi var. Felsefe üzerine ya da tarihsel kişilikler üzerine kültürlerin etkisi var. Kültürlerin etkisi mi? O da görgül. Yani felsefecinin o etkiyi yenmesi gerekir. Ama tamam, Aristoteles şeyde ortaya çıkmazdı. Yani ancak o koşullarda Platon olduktan
yani,
sonra
veya herhangi biri yani.
Yani o ki genetik olarak
bir daha Hegel Almanya'da doğmasaydı orada yetişmeyip de ne bileyim işte Suudi Arabistan'da veya Çin'de yetişen biri olsaydı aynı kuramları aynı şekilde koyabilecek miydi?
Koyamayacak. Yani diyor ki felsefeci kişisel olarak özel bir genetik yetenek ya da ayrıcalık taşımıyor.
Evet.
Logos herkeste bir. Descartes öyle diyor. Herkese eşit olarak paylaştırılır diyor. Yani kimsenin ulusal yeteneği daha yüksek ya da bir tek moralların şey, idiotların şeyi yaptığı düşük. Onlar da doğuştan. Yani şeyler var. Hüzürlüler var. Onların dışında yani zeka almakla ilgili olarak kalıtsal olan tek şey idiotluk.
Yani o zaman burada yani geliştirme, fikirleri geliştirme ve bazı bu anlamda bulguları bulmak açısından ortam veya yer bulunduğunuz yörenin önemi olduğu fakat geliştirdiğiniz kuralların evrensel olması gerektiği gibi bir şeye gidiyoruz.
Şimdi Farabi çok büyük bir felsefeci ve Bağdat'ta ortaya çıkıyor. Yani orada çünkü orada kültürel ortam hazır, güvenlik var, destekleme var, motivasyon var. Ve Yunanca öğreniyor, Aristoteles'in kitapları elinin altında, Platon elinin altında, başkaları elinin altında ve ortaya gerçekten şey çıkıyor. Yani Farabi Orta Asya'da kalsaydı o dönemde çıkmazdı orada. Ama aynı yerde Semerkant'ta daha sonra Ulu Bey ortaya çıkıyor. Yani o da şey, Türk ve onun da koşulları uygun çünkü şeyi, ailesi, yani onların Timur'un yeğeni o ve onlar şeyi bilimi destekliyorlar, medreseler açmışlar, işte oraya bütün şeyler toplanıyor, matematikçiler zamanın en büyük matematikçileri, sanatçıları, yani orada mimari şeyler var, başyapıtlar var, hala var. Evet. duruyorlar. Yani dış koşullar önemli. Yani o zaman onu tarih felsefesinde alıyoruz. Dış koşulların diyelim kültüre etkisi nasıl oluyor? Yani bir sorumuz şeydi, niye Yunanistan'da, İonya'da o felsefe tini ilk kez orada doğdu ve başka yerlerde değildi, niçin orada özel? Çünkü Yunanlar o dönemde en gelişmiş kültür değillerdi. Persler çok çok daha yüksekti. Persepolis, Atina karşısında şey gibi, Atina bir kulübe ise Persepolis bir saraydı. O kadar büyük şey var. Perikles Atina'yı çok güzelleştirdi ama Persler şey yapamadılar, felsefe yapamadılar. Bütün o askeri, mimari ve de mühendislikteki şey, yani Persler şeyi başardılar. İstanbul Boğazı'ndan geçmeyi başardılar. Koca bir orduyu geçirdiler. Kaç kişi geçirdiler bilmiyoruz ama bir köprü kurup ordu geçirdiler. Daha sonra aynı şeyi Çanakkale'de yaptılar. Çanakkale'den bir ordu geçirmek ne demek?
Üstün bir teknoloji ne?
Yani.
Hayır, bir de enteresan olan, yani derviş diniyle falan ilk olarak fizikselden tinsel bir alana geçen bir şeydi değil mi?
Evet, iyi de ilkesi, o yüzden tinsel. Işık duysal. Ama ışık aynı zamanda şey, evrenseli temsil ediyordu. Tamam, güzel, yani o noktalar önemli ama orada küçük bir ötüş yapmak gerekiyor. O tinsel olan iyiydi, zerdüştlük. İyi ve kötü arasındaki gerilim üzerine kuruluydu. Ve o yüzden tinselliğe geçiş vardı diyebiliriz. Yani onların asıl ilkeleri bir bakıma iyiydi. Çünkü Kyrus, Zerdüşt ve öyle bir ilkenin altında kölelik olanaksız olur. Ve tabii Perslerde kölelik olmadığı gibi Persler kendi yönetimleri altına gelen, yani petettikleri topraklardaki köle halkları da kurtarıyorlardı. Ve örneğin işte şeyler, Babil'den Yahudileri kurtaran Kyrus, onları özgürleştirip salan Kyrus. Evet, Persler çok büyük bir imparatorluk ya da çok büyük bir kültür ama biraz doğuya uzak olduğu için ve de Yunanlılar çok çok parlak oldukları için onlar biraz gölgede kalıyorlar. Ama Persler iyi bilmek şey, yani Descartes tarih felsefesine onunla başlıyor. Dünya tarihi Perslerle başlar diyor. O şey şimdi buraya nereden geldik?
Yerellikten.
Yani tarihsel ortam, evet, Persler bir felsefeci yetiştiremediler. O kültürel yüksekliğe karşı.
Felsefe, hani Canan da dedi ya, çıktıkları ortam diye, yani biraz da özgür, inançta özgür olan ortamlardan çıkıyor diye düşünüyorum.
Evet.
Mesela şeyde, biz bir akşam filmi seyrettik ya, Goradeo, İskenderiye'yi basıyorlar, yani Hristiyanlar. Hristiyanlık geldikten sonra oraya filozofları yok ediyorlar, yani resmen yok ediyorlar. Hı. Yani çünkü düşünen ve toplumu onların gücünden başka bir güce, evet, yönlendirilmesini istemiyorlar. Kendileri tek güç olmak istiyorlar.
O zaman diyebiliriz ki
yani o yüzden inanç özgürlüğünün olduğu ortamların da olması, yani filozofların, evet, çıkması nedeni.
Yani Zerdüştlük baskıcı bir din değil, zorba bir din değil ama felsefeyi bloke ediyor. Hristiyanlık o da.
Ben hani Gül'ün görüşüne yani tam katılmıyorum.
Daha doğrusu o Hristiyanlık'ta değil de onu yanlış kullanan kitle için söylüyorum. Yani Hristiyanlığı kendi amaçları, kendi kişisel çıkarları uyguna kullanıp halka başka şekilde ifade ediyor.
Ama genel olarak din, yani tamam, dediğinde çok büyük gerçeklik payı var. Ama genel olarak din eğer kendi başına düşünülürse ve en yüksek otorite olarak düşünülürse, o zaman felsefenin sorularını zaten bir yerde çözmüş olarak kendine ortaya sürüyor. Yani Hristiyanlık
ve sonra da mutlak teslimiyet istiyor.
Evet. Yani
belki dinin özünde o yok da onu o şekilde kullanıyor, evet, bir takım kişiler. Onu o şekilde.
Dinlerken Hristiyanlık, İslam falan, belirli dinlerden söz ediyoruz.
Hani özgür ortam olması, hani insanları hani geliştiren, tiğin geliştiren ya da herhangi bir şekilde usun gelişimi için hani elverişli ortam sağlar gibi bir şeyi de tam varamayız diye düşünüyorum. Örneğin Yahudiler kadar baskı altında kalan bir millet kavimi yoktur ama hani sanatta, edebiyatta, her alanda o bütün baskılara rağmen hep üretken olmuşlar.
Ama onlar modern dönemleri kastediyorsan onlar
baskıyla,
onu Yahudi olarak davranmıyorlar.
Yani özgürlükle tinin usul gelişimi arasında hani ilişki kurulduğu zaman o her zaman hani paralel giden bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Şimdi şöyle bir şey var, bir Kur'an'ın...
Felsefe de olsa, edebiyat da olsa, sanat da olsa, hani baskının olmuş olması illaki tini, usu geri itmeyebilir. Sadece burada önemli olan düşündüğüm, hani kültürel kodların ne olduğu.
Peki, ilke, bir öğretinin, dinin ya da tamam din diyelim, dinlerin ilkelerine baktığımız zaman, onların realitelerinden ayrı olarak yalnızca ilkelerine baktığımız zaman felsefeye karşı nasıl davranacaklarını oradan çıkarmamız gerekmiyor mu? Yani bir din diyorsa ki Yahova gerçekliktir, gerçek varlıktır ve sen ya da ben o dinin üyesi isek, o zaman örneğin bir Yahudilik şeyden önce, Yunan felsefesinden önce, yani Yahudiler Thales'i ya da daha ileri felsefecileri kabul edebilirler miydi? Yani mesela Xenophanes bir ya da Tanrı diyor. Yani Tanrı'yı bir olarak görüyor. On soyut. Yani Yahova ile aynı şey değil. Yani şimdi ilke var. Bir dinin ilkesi var. O dinin realitedeki insan bilinçlerindeki derecesi var. Bir de gerçeğin kendisi var. Yani şimdi bir Hristiyan, bir Katolik. Yani Katoliklik Galileo'yu susturduğu zaman, Bruno'yu susturduğu zaman yapması gerekeni yaptı. Katolik Hristiyanlık kendi ilkesine göre yapması gerekeni yaptı. Şimdi bir Hristiyan ya Galileo doğru söylüyor olabilir diyecek olsa Hristiyan olmaya son verecek. Ya da iyi Hristiyan olmayacak. Yani realitede kavram ve realite ve kavram arasındaki yakınlık, uzaklık, onu hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü biz ilk anda ilkenin şeyine bakıyoruz. İlkelerin etkileşimlerine bakıyoruz. Yani bu şey biraz karışık bir nokta ama
burada baskı da gene bir göreceli gibi geliyor bana. Yani bir filozofun bir konuyu ortaya atması belki onun bir sıkıntıyı çözmesinden, sıkıntı altında bulunmasından dolayı bir çözüm getirmesinden ortaya çıkıyor. Ama sonuçta da sizin dediğiniz gibi Galileo bir şey, bir fikir ortaya atıyor, doğru, ama bu sefer de diğer bir baskı geliyor. Yani baskının türleri de değişik.
Evet. Ama baskı şeyden geliyor. Yani Galileo'nun reddedilmesi o Katolik Hristiyanlığın ilkesinden geliyor.
Ama Galileo'nun o sonuca ulaşması da daha öncesinden bir baskı neticesinde, yani özgür olduğu için mi o araştırıp sorgulayıp o şeyi düşünceye ulaşıyor, yoksa baskı altında olduğu için mi o düşünceye ulaşıyor?
Evet.
Yani iki türlü bir baskı var.
Bence merakından olur.
Ama kendi çıkıyor. Yani özgür düşünen bir insan, yani çok rahat olan bir insan.
Bu da kavramı yakalayarak, bir şey yapalım, çözümlemeye çalışalım. Yani Galileo'nun ya da genel olarak yani insan usulünün belli inançlar tarafından katılaştırılması. Sen konuşma, yani bir şey yapalım.
Yok, tamam.
Bence daha çocuğuna geçermiş yani.
Tamam. Yani şimdi bu konu şeyle ilgili, çok şeyle ilgili de düşüncenin katılaşması ve kendini dondurması diyebileceğimiz bir şey var. Yani baskı gerekmiyor. Şimdi Persler ki Rusya yapmıyor. Felsefeyi yasaklama, öyle bir şey bilmiyoruz. Ama yani İnsanlar o Zerdüşt dininin kafa yapısı içinde şey yapamıyorlar. Yani şimdi Thales'in yanıtı neydi? Her şeyin özü sudur. Ama Zerdüşt dini o yanıtı veriyor zaten. Her şeyin özü ışıktır. Yani Tanrı ışıktır. Her şeyi Tanrı yarattığına göre her şeyin özü ışık. Her şey ışıktan oluşuyor. Mesela, yani şimdi bu teorik olarak oradaki bireyler şey yapabilirler. Yani o olası bu. O Zerdüşt ilkesinin dışına çıkıp onu tanımayıp ama burada bir zor yok. Yani o inanç kabul edildiği zaman tabii sadece ilkeyle ilgili değil. Zerdüştler diyelim İranlar, Persler savaş durumundalar. Sürekli yürüyüş durumundalar. Böyle göçebelik yaşamında okul, eğitim, Persepe bunlar şey biraz zor. Ama Persepolisleri var. Yani tarih çok değişik şekillerde açılabilir. Yani biz o olasılıklara giremeyiz herhalde ama İran'da felsefenin doğmadığını biliyoruz. Thales orada çıkmadı, Anaximenes, Anaximander orada çıkmadı ve İonya'da bunlar başladılar. İonya'da başlamalarının, yani demek ki en uygun koşulların birleştiği yer orasıydı. Yani sadece rahipler kastının olmaması yeterli değil. Şeyde. Muhtemelen Zerdüştlerde de şey yok. Öyle kutsal bir din adamları sınıfı yok. Yani böyle insan şimdi şeylerde Katolik kilisede biliyoruz oradaki din adamları Tanrı'nın yetkisini taşıyorlar kendilerinde. Yani normal sıradan birey onlara karşı çıkamaz ve Galilei'nin niye orada ortaya çıktı? Aslında Rönesans İtalya'da başladı. Katolik dinin ortasında başladı ve onu da tek bir nedenle açıklayamayız ama birçok neden bir araya geldiği zaman oradaki oluşum şey görünüyor. Çünkü bütün Yunan mirası orada yoğunlaştı. Niye bir Konstantinopolis'te Fatih Sultan Mehmet'in şeyinden sonra ya da yani niye orada bir şeyler gelişmedi de İtalya'ya kaçırılan bir takım yapıtlar falan oradaki süreci tetikledi. Bunlar daha tarihi ilgilendiren sorular ama İonya'da insan düşüncesi özgürdü ve daha çok koşullar da vardı ve o yüzden felsefe ortaya çıktı. Ama özgür, düşüncenin özgür olmadığı yerlerde bir bireyin o kültürün dışına çıkıp felsefeyi geliştirmesi ya da geometriyi geliştirmesi falan özgür olmuyor. Yani Çin'de yüzyıllar boyunca ve milyonlarca insan arasında bir tanesinin bile özgürlüğü anlayamaması tuhaf bir durum olarak görünüyor. Ama o ortamı iyi incelersek sanırım oradan yanıt çıkacak. Yani bu nüfusun ve zamanın çokluğuyla falan ilgili bir şey değil. Yani bir gelişme düzeyi gerekiyor. O düzey olmadığı zaman çıkmadığı bir çok genel olarak. Şimdi şey denir mi? Saltık düzey ve saltık zaman. Saltık düzey ve saltık zaman soyut. Hegel sık sık onu söylüyor. Yani saltık dediği zaman onun açıyor parantezi yerine soyut diyor. Aynı zamanda da saltıktan sanki bir özneymiş gibi söz ediyor. Yani tanrıymış gibi de söz ediyor. Yani iki tür kullanımı var. İkisine de dikkat etmemiz gerekiyor. Saltık düzey dendiği zaman şimdi biliyoruz, mantığımız bize kolayca gösterebilir. Öyle uzay, Newton'un sandığı gibi bir 0-0-0 koordinat noktası, odak, yani orijin noktası, kökensel bir noktası olamaz.
Ama bir başlangıç olması gerekmiyor.
Her yeri başlangıç. Her yer özek.
Uzayda her yer başlangıç.
Evet, çünkü sonsuzlukta her yer özek olmak zorunda. Hiçbir yer şeyden, ötekinden daha avantajlı değil.
Başlangıç.
Her şey, her yer orta nokta.
Özellik.
Yani bir önemi yok orta nokta. Her yer orta nokta olursa orta nokta diye bir şey olmaz.
Özellik.
Özellik. Orta nokta. Herkes.
Düz düşününce sanki bir soruş olması gerekiyormuş. Zaman zaten bir şekil başı ve sonu inleyen bir şey. Zaman nasıl şey düşünebiliriz, sorabiliriz?
Evet,
ya da saltı zaman nasıl düşünüyoruz?
Tamam,
zaman çünkü bir başlangıç bir
zamanın başını nasıl düşünüyoruz?
Başı olmak zorunda.
Zamansız olarak düşünüyoruz.
Başı olan o zaman görgü zaman. Saltık zaman.
Görgü zaman.
Yani dünya, görgü zaman şu, bu galaksinin bir başlangıcı var. Herhangi bir nokta zamanda diyelim, çizgisel olsa, yani zaman tasarımı daha lineer bir şey. Doğru çizgiyle gösteriliyor. Ama saltık zamanı öyle doğru çizgiyle gösteremez.
Neyle gösteririz?
Çizgiyle.
Yuvarlak. Hiçbir şey.
Evet. Sonsuzu neyle gösterebiliriz?
Sonsuz. Aslında zaman denen kavram da yok belki de. Çizgi. Var mı öyle bir şey?
Zaman kavramı da var çünkü düşünüyoruz.
Hayır.
Ve
şey olarak var. Yani ölçülmüş bir zaman var. Evet. Onu ölçülmüşünü bilmeseydik zaman kavramını nasıl değerlendirirdik? Evet. Şimdi dedi bir ölçüye göre gidiyoruz şu anda. Zamanı öyle değerlendirdik.
Çok güzel burası. Ve burasını sıkıntı değil. Yani zamanın ölçüden çıktığını düşünebiliyoruz. Bunda bir gerçek payı var. Yani zamanı ölçüyoruz. Ama o ölçmemizi olanaklı kılan bir kavram var. O kavramın kendisi ölçüden gelmiyor. Çünkü daha baştan ölçtüğümüz şeyin zaman olduğunu biliyoruz. A priori denen şey bu. Şimdi bunu Kant'tan da okuyacağız. Bu çalışmada biliyorsunuz Arus'un eleştirisi de şey, temel kitap. Arus'un eleştirisi. Yani zaman ve uzay nedir? Bir kere felsefe çalışmamızda yani kendi görüşleriniz var, tamam bunlar herkes o görüşlere şey yapabilir, kendi için saygı bekleyebilir, saygı duyulmasını isteyebilir, onu çiğnemiyoruz. Ama felsefe çalışmasında felsefeciler ne yapmışlar, Platon ne düşünmüş, Kant ne düşünmüş falan, onları da bilmemiz gerekiyor ki belki bizden daha iyi düşünmüşlerdir ve belki de bizim gözümüzden kaçan noktalar vardır ve onları öğrenmekte yarar var. Ve kesinlikle şey, yani felsefe tarihi şey değil. Öyle önemsiz ve işe yaramayan bir şey değil. O yüzden onları inceleyelim. Yani az önce senin değindiğin nokta da oydu galiba. Yani kavrama nasıl geçiyoruz? Görgülden, görgül alandan geçiyoruz. Zaman kavramına geçmek için önce zamanı görgül alandan düşünmemiz, kullanmamız, ölçmemiz falan gerekiyor. Yani bütün çocuklar saatlerini biliyorlar ve o anlamda sanki zamanı oradan çekiyorlarmış gibi düşünebiliriz ama değil. Onlar zamanı a priori taşıdıkları için, öyle bir yetenekleri olduğu için saatin zamanla ilgisini kurabiliyorlar. Yani saat olumsal bir şekil, başka şekilleri de var saatlerin. Kum saati, damla saati ya da gölge saati falan. Yani ama hepsinde ortak olan şey zaman kavramı. O a priori ve saltık zaman da şey, soyut zaman ve onun bir başlangıcı. Ne demek başlangıcı?
Başlangıcı
yok. Şey gibi.
Yani zaman hep, ben de söylediğim gibi hep ölçtük milattan önce, milattan sonra taşları, cibalı taşları. Yani böyle gidiyor. Başka türlü bilmiyoruz ki, başka türlü öğrenmedik biz zamanı çünkü.
Uzayı da artık.
Uzayı da. Evet, o da öyle. Uzay ve zaman zaten birbirinden bağımsız
düşünülüyor. Nasıl çözeceğiz bu şeyi?
Zaman
boşu
varsa uzayın da boş olması gerekiyor aslında. Birbirinden
ayrılamadığına
göre.
Tamam. Ne yapacağız?
Çok karışık. Benim aklım yetmiyor.
Şey, varlığı da çok zorlanmıştık yani ne olduğunu anlamakta, ne olmadığını söyleyebilmiştik. Aslında öyle bir şey sanki yani.
Aynı şeyi düşündüm ben de.
Yani alışkın olduğumuz şekilde düşünmemeyi öğreneceğiz burada, öyle anlaşılıyor biraz zor ama. Bileceğiz herhalde.
Belirsiz dolaysız.
Zaman deyince herkes aynı şeyi anlamıyor.
Evet. Ama zamanı sonsuz diye düşünmek bana biraz zor gelmiyor yani illa başı sonsuz.
Sonsuzluk diye bir şey var mı?
Olabilir.
Nasıl kaçtı? Dünyayı düşünürsek dünyanın her yerinde zaman aynı değil. Ve yarınkine de farklı, güney yarınkine de farklı, doğusunda,
batısında.
Yani bir farklılık var yani.
Saat. farklı göre düşünüyorum. Neye göre saat farkı var? Yani bir, yani şu anda
dünyanın
öbür tarafındaki, şimdi güneşin güney yarım kürede
güneş var.
Burası evet. Gündüz, öbür taraf gündüz.
Yer belirlenmiş yani, Greenwich Meridian.
Tamam da yani ölçüm bir şey yapınca ama aynı zamanı yaşıyoruz onlarla biz. Yani saat farkı var ama şu anda aynı zamanı yaşıyoruz. Öyle değil mi?
Şu aynı şimdi yaşıyoruz.
Aynı şimdi, aynı şimdi yaşıyoruz. Peki, o zaman biraz daha soyuta geçelim. Şimdi nedir?
Artık çilenin uzan.
Evet.
Gerçekten.
Ne kadardır boyu?
Çok küçük. Saatlik zaman
söyleyemeyiz.
Küçük. Bıldık.
Ne kadar?
Şimdiki an mı saatlik evet. zaman?
Şimdiki an saatlik zaman.
Gerçek olan.
Moment.
Moment, evet. Şimdi ne kadar?
İçinde bulunduğunuz. Hissettiğinizi ben.
İçinde bulunduğun zaman kadar.
Kısa ve uzun.
Peki. Yani senin ömrün kadar aslında.
Noktayı düşünebiliyor muyum? Noktayı düşünebiliyor muydun?
Sana göre.
Oradan uzaydan evet. yardım alalım. Noktayı boyutsuz olarak düşünüyorduk ama tasarımlamıyorduk değil mi?
Evet. Kavramadım.
Nokta uzayın şeyi, tam olumsuzlanması. Yine de uzaysal bir şey.
Var yok bir şey yok.
Evet. Ama boyut olmadığını, boyutu olmadığından eminiz. Orada bir kuşkunuz yok.
Zaman da böyle düşünüyor.
Zaman, şimdi de evet.
Şimdi nokta gibi.
Zamandaki nokta gibi düşünebiliriz. Yani düşünebiliriz. Buna tasarımladığımız anda kol saatini başka saate falan çevirdiğimiz anda bitti. Orada böyle bir sonsuz küçük zamanı bulamayız.
Her şey akıştadır dendiği zaman, yani bu noktaya gelindiğinde, insanlık bu noktaya gelip bu lafı söylediğinde.
Evet.
Saat kavramı var mıydı acaba?
Ne kavramı?
Saat. Saat yani. Saat. Evet.
Var
kullanılan
var.
Zaten.
Şimdi.
Tabii Heraklitos dedi ona.
Heraklitos.
Peki.
Zamanı.
Şimdi,
saat var.
O zaman soru şu. Şimdi akışta mıdır?
Nasıl?
Evet.
Şimdi akışta.
Şimdinin akışta olmaması lazım, değil mi?
Şimdi
bence
değil.
Örnek verebilir miyim?
Şimdi yerini sonraya bırakacak.
Şimdi çok.
Şimdi.
Aslında şöyle bir laf daha geliştirdiler, değil mi Herikler? Şeyde ondan sonra. Evet. Aslında hani aynı ırmağa bir kere evet. bir daha giremezsin diyordu ya. Hı. Daha sonra aynı ırmağa girdiğin anda bir bile aslında giremezsin. Bir kere bile giremezsin.
Çünkü ırmak
şimdi
akıyor.
Evet.
Sen girdiğin anda o ırmak artık başka bir ırmak.
Evet.
Yani
o aynı, zaman şimdi dediğimiz gibi boyutlu zamansız şey bir şey.
O sözün iki, yani söylediğin şey ikinci bölümü şimdiye açıklıyor.
Değil mi?
Değişim.
Aynı ırmağa ikinci bir kez, bir kere bile giremezsiniz.
Değişim.
Çünkü değişim. Sonsuz küçük bir zaman var, o yani yok. Sonsuz bir, şimdi mantığınızı bu noktada kullanmamız gerekiyor. Yani diyalektik dediğimiz şey, böyle tasarımlarla birbirine bağlanan, ayrılan düşüncelerin şeyi değil, oyunu değil.
Aslında evet. noktayla bağlantınız evet. yaptığınız zaman daha
Dark
açık,
point.
Evet daha kolay.
Yani şimdinin öyle bir karakteri var ki varken
yok
oluyor.
Evet.
Ve bu onu akışkan yapan şey.
Şöyle örnek
yani varlık ve yokluğun birliği.
Şu enteresan alanda mesela çizgi noktalardan meydana geliyor diyoruz. Aslında hiç ulaşamadığımız
evet.
bir küçüklükten bir şey yapıyoruz.
Uzunluk.
Uzunluk yapıyoruz. Anlarla da bir zaman yapıyoruz. Hiç ulaşamadığımız bir şeyden
evet.
bir zamanı ve süreye ulaşıyoruz.
Evet.
Aynı mantık. Evet.
İntegralde de o yerinin altına düşen alanın ne kadar büyük olduğunu hesaplamak için hiçbir kalınlığı, taban kalınlığı olmayan ya da sonsuz küçüklük olan dikdörtgenleri yan yana dizerek o yüzeyi yine aynı paradoks orada da var. Yani böyle noktaları kullanarak doğru yapmak olanaksız bir şey. Çünkü noktanın boyutu yok. Hiç boyutu yok. O şeyin ds ya da dx denen dx dediğimiz şey kalkülüste o şeylerden her birinin dikdörtgen elinin altına çizilen küçük dikdörtgenlerden her birinin şey tavan ve tavan uzak. Yani dx dediğim şey de
tek boy.
Şey nokta gibi. Ama o şey integral hesabı sonunda bize sonluğu büyüklük veriyor, belirli bir alan veriyor, belirli bir nicelik veriyor. Onları şeyde daha yakından inceleyeceğiz. Nicelik kategorisine geldiğimiz zaman yani istediğimiz derinliğe kadar gidebiliriz. Ama şimdi bizi ilgilendiren şey zamanın sonsuz nokta gibi olması ve sonsuz küçüklük denen şey ise zaman onun varlığının yokluğundan ayrı olmaması ve de varlık ve yokluk şimdi göreceğiz. İkisini bir arada düşündüğümüz zaman ikisini de içeren bir kavram var. Oluş kavramı. Bunu Hegel bulmadı. Bu Heraklitos'un buluşu ve Hegel ona hiçbir şey eklemedi. Yani belki açılmaması ya da betimlemesi biraz fark edebilir. Yani sen başka türlü açıklayabilirsin aynı mantığı. Bir başkası başka bir türlü. Hegel herhalde en kısa, en özlü bir şekilde açıklamaya çalışıyor ve görüyorsunuz bir paragraf, bir paragraf daha, bu da üçüncü paragraf. Yani bir sayfa bile tutmuyor şey. Oluş kategorisi üzerine söylediği şey, temel düşünceler. Bu da Herakleitos ve kendisi diyor, Herakleitos'un bütün felsefesini olduğu gibi aldım diyor şey, kendi mantık bilimine. Varlık ve yokluğun birliği oluş. Yani buna
zaman an oluştu.
Evet. Zaman oluş demek.
O zaman yine
mi?
Söyle. Oluş dediğimiz akış değil
mi? Akış.
Yine sonsuz değil mi? Oluştu.
Sonsuz akış.
Sonsuz.
Nerede duruyor?
Nerede duruyor?
Evet.
Oluşta ise yani varlık ve yokluğun birliği olarak düşünürsek anı, o zaman oluşta. Oluşta olduğuna göre de o zaman görgü.
Oluş kategorisi anlamında. Yani varlık ve yokluğu, sadece varlık ve yokluğu kapsayan kategori oluş şey değil. Görgül bir süreç değil. Bir şeyin oluşu değil. Bir insanın oluşu, bir bitkinin oluşu, bir galaksinin oluşu değil. Kavram, oluş kavramının kendisi. Oluş kavramını şimdi kavram ve tasarımı ayırıyorduk. Kavram da ona tasarımları yüklemeden düşünme alışkanlığını geliştireceğiz. Oluş kavramı varlığı ve yokluğu kapsıyor kendi içinde. Bir şey oluştaysa hem var hem yok. Onun anlamı o. Yani bir şey varsa oluşta olmasından söz edemeyiz. Çünkü var. Bir şey yoksa yine bahsedemeyiz. İki durumda da şey var. Bir terslikle karşı karşıyayız. Ama yok olan bir şey oluşta olamaz. Oluşta olan yokluk değil. Onu deneyin bir. Şimdi yalın, yani soruları tek tek yalın olarak alıp düşünürsek daha kolay olur. Yani oluş diyor ki Hegel hem varlık hem yokluk içerir. Oluşta olan bir şey hem vardır hem yok.
Cenin falan hem var hem yok gibi.
Evet. Orada cenin demek oluşun ta kendisi demek. Çünkü orada insan oluş sürecinde ve oluşan şey şey değil. Dölüt ya da cenin değil ama insan. Ve oluş sürecindeki insan hem var hem yok. Yani eğer olsaydı, varlık olsaydı oluşta olmasına gerek kalmıyor. Çünkü varlık şey durumu. Oluşu o bir iyi konsantre olmuş şey bu kavramlara. Örnekler şey yapıyor. Bazen
tamam.
Evet.
Yani ben örnekleme yapayım
ya da bir yani örnekler mümkün olduğu kadar az yapalım. Çünkü mantıkta kavramlarla düşünüyoruz ve örnekler kavram bazen işimize yarıyor. Bazen yarıyor. Yani hiç yapmamız şey mesela bu oluş kavramının örneği şey işte bir insan embriyosu. Embriyo kendisi oluşu anlatıyor. Çünkü şey aslına bakarsak insan da şey ortaya çıktıktan sonra o da bir gelişim sürecinde, o da bir oluş sürecinde ve yani her şey akıyor dediği zaman Herakleitos ciddi bir şey söylüyor. Yani bazı şeyler akmaya değil, her şey. Devletler, galaksiler, insanlar, kültürler, anayasalar, yasalar, kapılarımız, bedenlerimiz. hiçbir şey, hiçbir yan dinginlikte değil. Kavram ve realite arasındaki ilişki bu. Oluş kavramı bir kavram. Soyut bir kavram. Ama öyle bir soyut olmasına karşın bütün realiteye egemen. Öyle diyebiliriz. Bütün realite, yani o Heraklitos'un ırmak dediği şey evren. Her şey yakıştı. Her şey dediği şey evrenin ta kendisi. O yüzden o da bak metafor kullanmış, yani örnek kullanmış. Irmak örneğini. Hegel o metaforu almıyor. Oluş, varlık ve oluş kategorilerini almıyor. Ve bize de gereken o.
Zaman kavramında öyle bir örnekleme acaba doğru olur mu, evet, diye soracaktım.
Evet.
Yani tepede duran, yüksek bir tepede duran bir kişi bir ırmağı seyrediyorsa, ırmağın sol tarafında bir kişi balık tutuyor, orta tarafında bir kişi balık tutuyor, sağ tarafında da bir kişi balık tutuyor. Ve bir gemi geliyor sol taraftan, siz tepeden bakıyorsunuz. Şimdi sol taraftaki kişi için gemi önünden geçerken onun için şimdiki zaman, ama gemi biraz sonra diğer ortadaki kişiye gelecek, onun için de o gelecek zaman. Hani böyle bir örnekleme nasıl yapabiliriz? Yani tepede bakan kişi aynı anı yaşıyor ama aşağıdaki yaşayanlar geçmişi ve geleceği şimdi...
Öyle mi acaba?
İşte yani öyle mi acaba? Bilemiyorum.
Üçü için de şimdi evrensel.
Ya aynı anda üç zamanı bile tepeden görebiliyorsunuz.
O geminin diyebilmesi ve ilerlemesi üçünün üzerinden sadece değişik T1, T2, T3 zamanında geçiyor. Ve hepsi, evet, de, o insanların hepsi de o T1, T2, T3 zamanının ne demek olduğunu biliyorlar.
Biz yukarıdaki için, yani, gören için de hangi zamandır o?
T2 zamanı, ikinci gözlemcinin zamanı, aynı zamanda birinci gözlemci ve üçüncü gözlemci ve tepedeki gözlemci için, hepsi için aynı zaman. Çünkü
geminin yeri değişik.
Evet. Evet, orada bir görelilik problemi de yok. Eğer görelilik problemi ne zaman ortaya çıkar? Tepedeki gözlemci ya da gözlemciler birbirlerinden yüzlerce ışık yılı ya da onlarca ya da dakikalarca ışık zamanı uzak olsalar, o zaman yani o zaman görelilik sorunu çıkabilir. Çünkü birisi mesela T2'nin önünden gemi geçerken, eğer güneşte duran bir gözlemci o gemiye bakıyorsa 8 dakika sonra görecek. Güneşin ışığı 8 dakikada geliyor dünyaya. O görelilik problemi de şey değil. Yani o da karışık bir problem değil. Yani orada ışığın yayılma hızını dikkate alacağız. Çünkü T1, T2, T3 zamanının hepsi yani evrensel bir şimdi içine koyuyoruz şeyleri, gözlemcileri. Dolayısıyla T1, T2, T3'ün hiçbir önemi kalmıyor. Hepsi evrensel şimdiyi yaşıyor. Şimdi Einstein evrensel şimdiyi reddediyor. Saltık zamanı reddediyor. Ve gözlemci için T1, T2, T3 diye 3 tane ayrı zaman var diyor. Neden? Çünkü o noktalardan gözlemciye ışık gelirken birinde T1 zamanını kullanıyor, ötekinde daha uzak olduğu için T2 zamanını kullanıyor. Yani ışığın gözlemciye ulaşma süreleri değiştiği için diyor ki bunların ortak bir şimdileri yok, her birinin bana göre zamanı var. Kolay anlatabildim mi? Karışık.
Evet.
Üç konu da olabilir. Yani o zaman bunu şey yapacağız, yineleyeceğiz. Çok yineleyeceğiz. Yine bu örneği alacağız. Ve orada esas şey, yani görelilik kuramını ilgilendiren bir problem var. Var çünkü. Yani şimdi şu iki parmağımı da aynı zamanda görüyorsunuz, değil mi? Ama bunu daha çabuk, daha kısa bir zaman, daha yakın bir zamanda görüyorsunuz. Çünkü buradan giden ışık daha çabuk geliyor. Yani bunun zamanı T1, bunun zamanı T2. Şunun zamanı T3. Görelilik kurumuna göre ve bu şey, realitede de böyle. Ölçtüğünüz zaman, yani bu üçünde de aynı anda şimşek çaksa, ışık çaksa, önce bu alınacak, sonra ortadaki, sonra en uzaktaki alınacak. Dolayısıyla bu erken yanlı diye düşünülecek.
Zamanı, ya seste de var. Zamanı belirleyen şimşeğin çarpması değil, ya da gemiğinin geçmesi değil, zamanı belirleyen.
Ne?
Orada ne? Belirleyici olan gemi değil ki.
Değil. Güzel. Ne?
Zaman kendisi zaten.
Evet, saltık denen şey o işte. Einstein'da zamanı belirleyen...
Yanlış işte, saltık zamanında oldu.
Evet, zaman kendini belirliyor, gözlemci belirlemiyor. Dediğimiz zaman, saltık zamanı doğrulamış oluyoruz. Gözlemci belirliyor. Einstein görgücüydü. Ve de saltık zaman diye bir şey kabul edemeyiz de.
Gözlemciye görüyorum.
Evet, deneyim gözlemciye görüyorum.
Şu anda da kuantum şekilde açıklanıyor. Bazı.
Kuantum değişik versiyonları var.
Aslında bir...
Peki kuantum da
relatif olduğunu relatif olduğunu söylemekle aslında saltığı kabul etmiş olmaz mı Einstein?
Niye?
Yani birbiriyle göre şimdi bir bu kavramı ortaya koyan bir kişi hissettiğimiz evet. zamanların herhangi bir şeyi baz alarak bir relatif bir değer alarak gördüğümüzü ortaya koyan bir kişi değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Şimdi Einstein şey dediği zaman mesela ben bir trenle gidiyorum. Yanda ben bir gemiyle gidiyorum. Yandan daha hızlı bir gemi gidiyor ve zamanı ben orada daha yavaş görürüm. Yanımdaki de belli bir hızla gidiyorsa ve ben de onun yanından gidiyorsam benim gördüğüm
hızını daha yavaş görüyorum.
Evet yani tamam, ne oluyor? Tamam. Rır rır, ama başka bir yerde geçen daha sağlıklı bir zaman.
Ben gidiyorsam o kıyıya göre 30 kilometreyle gidiyorsa ben onun geminin
20 kilometreyle gittiğini
ama
gördüm.
Ama kıyıdaki görecek birisi.
Ve bir saatlik zaman var ama benim hissettiğim relatif bir zaman. Evet. Yani relatif doğru. zaman kavramını ortaya koyan bir bilim adamı evet. aslında saatlik bir zaman olduğunu kabul eden bir bilim adamı bana göre.
Ama Einstein 20 dakika dediği şey zaman olmaktan çok şey. 20 bir saatin yelkovanının 20 kez dönmesi. Yani saatin 20 kez dönmesi ya da 20 yani zaman
tanımlama değil mi hocam?
Kişiye yani. Göre değişiyor gerçeklik o zaman bu durumda değil mi? Daha pozitivizm olmuş.
Ve bulunduğun yere, pozisyonuna göre ve pozisyonuna göre yani içinde bulunduğun yerin pozisyonuna göre zaman algın değişiyor.
Evet.
Algıladığımız yani hissettiğimiz gerçekten. Zaman aslında bulunduğumuz yere ve mekana bağlı olan bir algılama.
Evet, hissettiğimiz derken
algılama ama
nasıl hissediyoruz zamanı? Yani
20 dakikayı nasıl hissediyoruz?
Algılama
hızını nasıl hissediyoruz?
Ölçme. Yani hissetme değil, ölçme.
Dolayısıyla yaşadığımız
yani.
O zaman kişiye göre değişiyor. Herkesin kişiye göre anı da değişmiş oluyor. Dolayısıyla bugünlerde daha çok belgesellerle kuantum hep bu şekilde tarif edilir. Dolayısıyla herkesin gerçekliği farklı, kendi algıladığın gerçeklik asıl gerçeklik şeklinde tarif ediyorlar. Bu da aynı bakış açısından
evet,
çıkıyor.
Yani, tabii o yani gözlemci belirliyor şey,
evet,
kendi realitesini.
Evet, düşüncesiyle evet.
Tamam, onu biliyoruz.
Ama pozitivist bakış açısı.
Evet, pozitivist bakış açısı. Yani şey, çünkü pozitivizm, şimdi onlara girersek belki biraz
saltığı yaklaşık... Saltığı o zaman yatsınmış oluyor. Saltıklık yok. Evet, çünkü
öyle mi diyorsun?
Kişiye göre değişiyorsa saltıklık olamaz.
Evet. Relatif, saltığın tam karşısı.
Evet.
Ama relatifin varlığını kabul etmek, onun arkasında saltık bir şey olduğunu kabul etmek.
Onu kabul etmemek. Saltığını kabul etmemek. Kabul etmemek.
Yani.
Evet.
Öyle mi?
Demiyorum öyle.
Görelim ve sattık. Ya o terimler şey. Benim karşısında. Şimdi şey. Bu
sattık zamanı ne belirliyor?
Benim şimdi kafam öyle bir yok. Yok şey. Ara ama. Sen ara verin.
Gelin
mi?
Gel.
Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay.
Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay. Çay.